Lucien, Can Dündar, 26. Ayrım. 143. Floransa, 18 Temmuz 1925. Efendiciğim, Çamlıca'da mutlu olmanıza sevindim. Orada dinlenmeye bakın ve özellikle de bana sözünü ettiğiniz o küçük meseleler yüzünden sinirlenmeyin. Size zararı olur bunun ve hiçbir işe yaramaz. Madem ki Violet yanınızda ve bu konuda yapılabilecek bir şey yok, onu olduğu gibi eksik ve düşük biri kabul edin. Sizin haddinden fazla titiz olduğunuzu biliyorum. Boşu boşuna bir duvara çarpıyorsunuz. Değmez buna. Ah, ne kadar şımarttım sizi ve hiç de hakkım yoktu buna. Ve işte acı çekiyorsunuz ve ben bir çare bulamıyorum buna. Sizi çok fazla sevmek gibi büyük bir hataya düştüm. Ve her türlü anlaşmazlıktan ve çatışmadan uzak tutmaya çalıştım. Benim yokluğumda en küçük bir darbe öldürüyor sizi. Ah, ne kadar beceriksiz ve dar görüşlüyüm. Zalim olmayın. Anılarımızla çevrilmiş ve korunmuş olarak Çamlıca'da yaşayın. Anılar en güvenilir dostlardır. Ağaçlarımızdaki rüzgarın güçlü sesi aynı geçen yılki gibi, değil mi? Geçen yıl orada olduğunuzu söylüyorsunuz bana. Peki, ben de gelecek yıl orada olacağım. Benim buradaki yaşantımla ilgili hiçbir ayrıntı sormayın bana. Sizden ayrı nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Dostluk imkansız benim için. Çünkü sevgi ve sadakatle ilgili bütün gücüm size ayrılmış durumda. Gelecekteki muhtemel bir dostluk için hiçbir şey kalmıyor bana. Yüreğim kapalı ve ellerim boş. Evet, öteki aşk var. Ama yarattığınız biçimiyle. Ben de aynı anda iki büyük duygu için yer yok. Sizin öteki aşk diye adlandırdığınız şey, kaçıp giden bir duyguyu bir an için durdurarak sevmek midir? Hayır, hayır, bu olmamalıdır aşk. Aşk soylulaşabilir. Bedenle bir başkasının yüreğini ve ruhunu fethedebilir. Ancak böyle olursa kabul edilebilir, yoksa vazgeçiyorum. Ah, sizin bu teorileriniz beni ele geçiriyor, hüzünlendiriyor ve aşağılıyor. Birbirimizden ayrılarak karşılıklı birer hata yaptık diyorsunuz bana. Siz ki bu kadar deneyimlisiniz. Niçin izin verdiniz böyle bir hataya? Mücadelenin bizim gücümüzün üstünde olacağını biliyordunuz da niçin attınız bu sıkıntının içine bizi? Muhtemelen kurtulacağız bu sıkıntıdan biz. Ama o kadar yıpranacağız ki bütün sevgimiz ancak yetecektir bizi iyileştirmeye. Allah'a emanet ettim sizi. Lucien. Sana kavuşmayı ne kadar istiyorum. Müfide'nin Londra'ya yahut validenin Liege'e benim buraya davetimizi kabul edebilseydik. Ya orada ya burada. Yakında seni görürüm inşallah. Sıkılma güzelim. Mutlaka seni görmeliyim. İhtiyacım müthiş. Yanımda hazır olman lüzumlu. Ne diyorum? Bu buluşmanın bir yolunu bul. Seni yanı başımda isterim. Dünyada bence bundan başka bir şey yok. Suçlu muyum, masum mu, akıllı mıyım, zincirlenecek bir deli mi? Tabii miyim, gayrı tabii mi? Bilmem. Zira şu meselenin giriftliğinde kayboldum. Sen, şahsi müşkülatım, daimi imkansızım, terk ettiğim büyüm, sihrimsin. Sen cazibe ve damgadan yapılmışsın, işte fikrim bu. Meğer ki gelmeyesin, yoksa derhal fikrimi değiştiririm. Hamit. Floransa, 25 Temmuz 1925. Efendiciğim, burada sürdüğüm yaşamı birçokları kıskanıyordur belki. Siz ne sanıyorsunuz? Karmaşa içinde bir boşluk. Öfkeli ve huysuz parmağımın altında her şey boş. Daha sağlıklı gıdalara ihtiyacım var. Çevremdekilerin hepsi yoruyor beni. Kendileri, güzellikleri, dedikoduları, aptallıkları. Ah, ne korkunç bir şey benim için bu insanların arasında yaşamak. Bana kur yapıyorlar, övgüler yağdırıyorlar, çevremde dolaşıyorlar, ağırlıyorlar. Ama hiç kimse giysilerimin altında kanayan bir yara olduğundan kuşkulanmıyor. Ve hiç kimse size getirmek için elini uzatmıyor bana. Niçin yanımda değilsiniz? Her şey ne kadar eğlenceli ve kolay olurdu. Ah, bir çare bulsanız, bir yol gösterseniz bana... Ne yapacağımı, nasıl yapacağımı hiç bilemiyorum. Günlüğümü yazıyorum her zamanki gibi ama düşüncelerim dolaşıp duruyor ve ben bir anıtın uyumunu, bir manzaranın güzelliğini ancak birkaç basit cümleyle saptayabiliyorum. Oysa burada her şey güzellik ama ben uyur gezer gibiyim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Yazsanıza. Günü gününe duygularınızı yazın. Bu size uzun vadeli bir şeyler kazandıracak ve biraz kendi içinize girmenizi sağlayacaktır. Ne kadar çok zaman kaybedildi. Bir çekmecede 10 kuruş buldum. Size gönderiyorum onu. Siyah kutuda kaç para var şimdi? Ne kadar çocuksunuz? Acele yazın bana. Allah'a emanet ettim size. Lucien. 144. 1925 yazı, Venedik, İstanbul. Lucien hasta yatan bir ilişkiyi gömmeye gitmiş gibiydi. Güze dönen bir yaz sonuç, sıkıcı bir tatilin eşyasını topluyordu sanki. Tasfiyenin bezginliği ve dönüşün sevinciyle. Kendini bir hazineye sahip olduğu halde dünyayı dolaşıp dilenen bir dilenci gibi hissediyordu. Bir sevda hazinesi İstanbul'da onu beklerken o Venedik'te sevgi dileniyordu. Öyle hissediyordu. Michel'le döndüklerinden beri birbirlerini yiyorlardı. Hamit'e açıklanmamış ve açıklanmayan bir nefretle nefret ediyoruz birbirimizden diye yazdı. Kendince bir kaçış planı hazırlamıştı. Uzun zamana yayılan bir ara verme fikrine eşini yavaş yavaş alıştıracak, sonra bu aranın sürekli olabileceğine inandıracaktı. Kont ise Lucien'in fikrini değiştirebileceğini, onu gitmekten vazgeçirebileceğini sanıyordu. Oysa evlendiği Lucien zihnen gitmişti bile. Hayatlarını allak bullak eden 1920 Temmuz'undaki o tanışmanın üzerinden 5 Temmuz daha geçmişti. Ama Lucien 1 Temmuz daha sabredemeyecekti. O sıkıntılı günlerde derin bir melankoli içinde Çamlıca'yı hayal ediyordu. Yaz akşamlarının sadık dostu olan büyülü korkular bastığında Hamit'in koca koltuğuna büzülüşünü, iyice sokuluşunu, karanlığın sessiz adımlarla odaya girişini, onları istila edişini, uçsuz bucaksız gölgesine karışan gölgelerin boğuşunu. Hasret bastırdığında evden kaçmak için bir bahane bulmuştu kendine. Orta çağdan itibaren Türk-Venedik askeri ve diplomatik ilişkileri üzerine inceleme yapıyor, sabahtan konaktan çıkıp Türk tarihinin kayıtlı olduğu kütüphaneleri, arşivleri dolaşıyor, kitaplar, fotoğraflar, gravürler, tablolar topluyordu. İşe Büyük Kanal'ın üzerinde Fondaco Tey Turki Sarayı ile başladı. Bizans mimarisinin özelliklerini taşıyan saray, 17. asırda Türk tüccarlar tarafından kullanılmış, içine sonradan bir de cami ve hamam yapılmıştı. Lucien o aralar Tabiat Tarihi Müzesi'ne dönüştürülen bu sarayda uzun günler geçirdi. Orada sevdiği adamın kültüründen izler aradı. Sonra San Marco Bazilikası'nın terasını süsleyen Mahşer'in dört atlısının peşine düştü. Bronz atları bu meydana sürükleyen Haçlı seferlerini, Konstantinopolis yağmasını, nakil için atların başlarının gövdelerinden ayrılmasını, sonra bir başka yağmada Fransa'ya taşınmasını ve nihayet 19. yüzyılda yeniden Venedik'e kavuşmasını okuyup inceledi. Ardından Yavuz Sultan Selim ile Venedik Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri incelemeye koyuldu. 16. asırda iki devlet arasında kurulan karşılıklı çıkara dayalı dostluğu, padişahın mektubunu getiren Semiz Çavuş'un mahiyetiyle Venedik'te nasıl şaşa ile karşılandığını belgelerden okudu ve son derece ilginç bir şey keşfetti. Soranzolardan dördü 16. ve 17. asırlarda İstanbul'da elçilik yapmışlardı. Hatta bunlardan biri her nasılsa aldığı bir kürek cezası neticesinde ölmüştü. Lucien öğrendiklerini heyecan içinde önce günlüğüne sonra sevdiğine yazıyor, Hamit'le paylaşıyordu. Ama başladığı işi bitiremiyor, Hamit'e yazmak dışında her konudaki tembelliğine kızıyordu. Boşuna bende yetenekler keşfetmeye çalışıyorsunuz, kutsal ateş yok bende. Ne aleniyeti göze alacak kadar budala ne de her şeyden vazgeçecek kadar bilgeyim. Bu yarım ölçülerle iyi bir şey yapılamaz kesinlikle diye yazdı. Hamit ise daha da mutsuzdu. Ayrılalı daha 2 ay olduğu halde Lucien'in boşluğun içinde bir uçurum gibi hissediyordu. Yanında onun dışında hiç kimsenin varlığını istemiyordu. Oysa İngiliz gelini ve onun tam bir İngiliz gibi yetiştirdiği küçük kızıyla aynı evi paylaşıyordu. Onların biraz parasızlıktan ama daha çok mirastan pay alırız umuduyla İstanbul'a geldiklerini düşünüyor, bir türlü yakınlaşamıyordu. Zaten büyük torunu Cynthia dedesinin huysuzluğuna dayanamayıp Viyana'ya göçmüştü. Küçüğü Hamid'i sever, hatta yakınlarından kıskanırdı. Violet ise kayınpederi için dayanılması güç bir gelindi. Öfke ve hınç beslediği bu zavallı yaratığı her mektupta Lucien'e şikayet ediyordu. Lucien bir takas hayaliyle cevapladı bu şikayeti. Violet benim yerimde olsa çok mutlu hissederdi kendini ve ben onun sizin yanınızdaki konumunu büyük bir mutlulukla kabullenirdim. Kendisine veremediğiniz için sizi kınamasına neden olan her şeye sahip olurdu burada. Göz kamaştırıcı bir konakta otururdu, çevresinde sayısız ve kendisine düşman uşakları olurdu. Emrine Aragon armalı arabalar tahsis edilirdi ve ben de sizin yanınızdaki mütevazi yerimi alırdım. Böylece herkes mutlu olur ve dünyada huzur tesis edilirdi. Bir yanda yanında olsun istediği eski karısı, öbür yanda yanında olmasını istemediği oğlunun dul karısı. Hamid istedikleriyle istemediklerinin yer değiştirdiği bu dramda huzursuz, huysuz aktör rolündeydi. Gece sükuta kavuşup alnını lamba ışığına eğdiğinde çaresiz ve bitap hissediyordu kendini. Öyle gecelerde şiir değil, Lucien'e feryat mektupları yazmak geliyordu içinden. Uzun geceler. Ben uykusuzum. Ben uykusuzum da onun için geceler uzun, diye yazdı. O yaz Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan bir şiirinde. Mektuplarında Çamlıca nostaljisi, vuslat ümidi ve yaklaşan ölümden bahsetmeye başlamıştı en çok. Lucien'in yaşlılık ve ölüm, doğduğumuz andan itibaren bize doğru gelmeye başlarlar demesi onu teselli etmiyordu. Yeniden birlikte olabilme mücadelemizde iki silahımız var, sabır ve acı demesi yetmiyordu. Hamid her mektupta terk edilmiş bir çocuk gibi halim ne olacak diye inliyordu. Çoktandır aynaya baktığında vakur bir edebiyatçı değil, müflis bir şair görüyordu. Meşhur Mevki Viyana şiirinin devamı sayılabilecek Yine O'yu o dönem kaleme aldı. 1922 kışında Viyana'da yazdığı şiirde şair-i azamla alay etmişti. Bu kez alay mevzu şairi dahi idi. 145. Ünvan-ı musibi, bir müflisi meşhur iken ancak, sorsak eğer Üstad Nazife, dahi muazzam der o. O, Nıhrici edibi, bilmem nasıl etmiş idi meshur. Dahi muazzam, ben şair-i müflis mi o, dahi muazzam. Ciddiyete zemmetmeyelim zam, kafi bu latife. Lakin ne temeddüh, ne tevazu büyük üstad, bir ses geliyor şimdi içimden, ben Tarık-ı Mutat ve hak guluğa mail. Olsam ne çıkar sanki o tevcihine kail, şair, müsteşair, hakkın o kadar kulları vardır, zengilleri, yoksulları vardır. Bir ben mi varım şair-i mahir, müflis diye bir ben mi varım varid-i hatır? Olmam diyorum ben, asla o sıfatlarla ne mamum ne çatır. Tam doğru ünvanı meşhur bir müflis iken ancak sorsak eğer Üstad Nazife, yüce dahi der o edebiyat bilgesine. Bilmem nasıl büyülenmişti yüce dahi. Ben iflas etmiş olan mı o yüce dahi? Ciddiyeti artırmayalım. Yeter bu şaka. Ancak ne övme ne alçak gönüllülük büyük üstad. Bir ses geliyor şimdi içimden. Ben alışılmış yola ve doğruyu söylemeye yatkın, razı olsam ne çıkar sanki o verdiği rütbeye? Şair, şair taslağı, hakkın o kadar kulları vardır, zenginleri, yoksulları vardır. Bir ben mi varım yetenekli şair? İflas etmiş diye bir ben mi varım satırları dizen? Olmam diyorum ben, asla o sıfatlarla ne gamlı ne neşeli. Servet-i Fünun No 41 1515 27 Ağustos 1341-1925 sayfa 226-227 Abdülhak Hamid Tarhan bütün şiirleri 3 hep yahut hiç İlham-ı Vatan hazırlayan İnci Engin'in İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı Kasım 1999 sayfa 209-212 146 1925 İstanbul Ankara 1925 Eylül'ünde Abdülhak Hamid İstanbul'da ilk şapka giyenlerden biri oldu. Şapkaya aşinaydı zaten. Paris yıllarından itibaren Avrupa'da herkesin tuhaf bakışlarını celbeden fesi takmaktansa şapka giymeyi tercih etmişti. O sebeple de Mustafa Kemal Paşa Kastamonu'da medeni ve beynelmilel kıyafet timsali olarak şapka giyince Hamit derhal şapkasını kafasına geçirip sokağa çıkmış, bir de fotoğraf çektirip Lucien'e yollamıştı. Ondan kendisine İtalya'dan şapka yollamasını istemiş, mektuba kafa numarasıyla tercih ettiği rengi de yazmıştı. Ne var ki herkes onun kadar hevesli değildi. İstiklal Marşı'nın şairi Akif, milletvekili ve memurlara şapka giymeyi mecbur kılan kanunun çıkmasından bir ay sonra Mısır'a gidecekti. Şapkanın imgelediği bir inanç ve fikir ayrılığı devrin iki büyük şairini iki ters yöne savurmuştu. Akif'in 10 senelik bir gönüllü sürgün için Mısır'a taşındığı günlerde Hamit, davet üzerine onun kaçtığı Ankara'ya gitti. Onu Ankara'ya davet eden gazeteci, adını Hamit'in sevilen eseri Tarık'tan alan Hakkı Tarık'tı. Hamit Ankara'da yeni bir medeniyetin doğuşuna tanıklık edecek, Karpiç'te vodka içecek ve Çankaya'da Gazi tarafından kabul edilecekti. 8 sene evvel oturdukları evi kiralamak niyetiyle görmeye gelen o general, şimdi köşkte inkılabın cumhurreisi olarak ağırlıyordu kendisini. 8 senede şartlar nasıl da değişmişti. 9 Kasım 1925 günü Gazi Çankaya Köşkü'nün salonunda ağırladığı şaire iltifat etti. Harp okulu yıllarında ve daha sonraları Meşrutiyet'te Tevfik Fikret, Namık Kemal gibi şair ve ediplerle birlikte onun kitaplarını da okumuş, beğenmiş, etkilenmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa kütüphanesindeki kendisine ait kitapları da gösterdi. Valideme altını çizerek okumuştu. Finten'i, Eşber'i, Tarık'ı, Sahra'yı, İlhan'ı da. Hamit ise kendisine doğduğu yıl yani 1881'de yazmaya başladığı hacimli eseri İbn Musa'yı imzalayıp armağan getirmişti. İstanbul'un kara günlerindeki ilk karşılaşmaların hatıralarından söz ettiler. Hamit validemde vatan ufkunun karardığı günlerde yol gösteren bir yıldızın doğacağını müjdelediğini hatırladı. Onu mahir ve muktedir bir el döndürür iktizai hale göre. Onu becerikli ve güçlü bir el döndürür olan ihtiyaca göre demişti. İşte o eli sıkıyordu bugün bu yerde. Mustafa Kemal zat-ı âlinizin şairane dehası fevkaladedir dedi ama peşinden sitem etti. Ne yazık ki bunu Türklüğün büyüklüğünü ve Türk kahramanlarını anmak uğrunda kullanmadınız. Hamit sarsılır gibi oldu ama reisi cumhur, yetiştikleri devrin Türk'ün ne olduğunu bilmediği için mazur görülebileceklerini söyleyerek gönlünü aldı. Hamit Ankara izlenimlerini kaleme alırken adeta bu eksiği tamamlamak ister gibiydi. Hakkı Tarık Hamit'in Ankara notlarını vakitte şu giriş yazısıyla yayımladı. Şair-i Azam Abdülhak Hamit Bey, Türklüğün en büyük iftihar kaynağı olan Ankara'ya gitti geldi. Duygularını dün vakite göndermek lütfunda bulundukları mektuplarıyla bildiriyorlar. İftiharla yayımlıyoruz. 147 13 Kasım 1925 Vakit Gazetesi'ne. Ankara'dan geliyorum. Orada pek başka ve pek büyük, eskisinden daha büyük bir Türklük gördüm. Diyebilirim ki Türk şimdiye kadar bu derece Türk olmamıştır. Ankara'da her şey ve herkes Türk. Ankara'da imar faaliyetleriyle dayanışma faaliyetleri yan yana gidiyor. Eylemler ve düşünceler yarışma halinde bulunuyor. Yıkıntıların yerine yapılar, tekkelerin, türbelerin yerine okullar. Ben Ankara'da yalnızca gördüğüm anlayış ve buluşmanın güzelliğiyle sevinçli ve teşekkür borçlu değilim. Hem de ufuklara ve çarşılara baktıkça gururlandım ve övündüm. Dağlarda, ovalarda, her tarafta Türk ordusunun gücünün ve görkeminin simgesini görüyorum. Şehrin dışında ve içinde bir zaferin güzel kokusuyla bir vatanseverlik ve yiğitlik havasının estiğini duyuyorum. Gayipten bir ses, Bakiye-i vatan onun vediai celalidir. Alaim-i zafer onun dehasının zülalidir. Vatanda geri kalan onun yüceliğinin emanetidir. Zafer alametleri onun dehasının hoş gördükleridir, diyordu. 26. ayrımın sonu sayfa 360, devamı 27. ayrımda.